Ayrım 34.
Onlara Guadalajara'da iyi bir manevra yaptırmıştık. Senin de yola çıkacağını duydum dedi Karko. Gülümserken çürük dişi göründü. General birden öfkelendi. Demek beni de, şimdi beni doladılar dillerine. Hepimizi dillerine doladıkları gibi. Bu pis dedikoducu çevresi eğer yapabileceğine inansa ağzı sıkı biri bu ülkeyi kurtarabilirdi. Ama dostun Priton'un oldukça ağzı sıkıdır. Evet ama kazanabileceğine inanmıyor. Halka inanmadıkça nasıl kazanabilir insan? Buna sen karar ver dedi Karko. Ben gidip kestireceğim biraz. Dumanlı, dedikodu dolu odadan ayrılıp arkadaki yatak odasına gitti Karko. Yatağa oturup çizmelerini çıkardı. Hala dışarıdakilerin konuşmalarını duyabiliyordu. Bu yüzden kapıyı kapatıp pencereyi açtı. Soyunmaya kalkışmadı. Çünkü saat 2'de Kolmenar, Serseda ve Navasera'da yoluyla sabah Gorz'un saldırıyı başlatacağı cepheye doğru yola koyulacaktı. 33. Pilar onu uyandırdığında saat sabahın 2'siydi. Kadın eliyle dokununca önce Maria dokunuyor sandı. Ona doğru dönüp tavşan dedi. Sonra kadının kocaman eli omzunu sarsınca birden büsbütün ve iyice uyandı. Eli çıplak sağ bacağının yanında duran tabancasının kabzasını kavradı. Tabanca emniyet mandığının açılmasıyla nasıl kurulursa kendisi de öyle kuruluvermişti. Karanlıkta kendisini uyandıranın Pilar olduğunu gördü. Kol saatinin göstergesine baktı. Saatin daha 2 olduğunu görünce "Neyin var Allah sen kadın?" dedi. İri yarı kadın, Pablo gitmiş dedi. Robert Garden pantolonunu, ayakkabılarını giydi. Maria uyanmamıştı. Ne zaman diye sordu. Bir saat kadar önce olmalı. Kadın perişan bir halde, senin bazı mallarını almış. Ya ne almış? Bilmiyorum dedi kadın. Gel kendin bak. Karanlıkta mağaranın girişine doğru yürüdüler birlikte. Battaniyenin altından eğilip geçerek içeri girdiler. Robert Garden yerde uyanlardan birinin üzerine basmamak için elektrik fenerini yakarak mağaranın iyice ağırlaşmış pis kokusu içinde kadını izledi. Anselmo uyanıp vakit geldi mi diye sordu. Yok diye fısıldadı Robert Garden. Sen uyumana bak koca ihtiyar. İki çanta mağaranın öteki bölümünden bir battaniyeyle ayrılmış olan Pilar'ın yatağının başucundaydı. Robert Garden diz çöküp yatağın üzerine eğildi ve elektrik fenerini çantaların üzerine tuttu. Yatak bir kızıldereli yatağı gibi çürük, tatlı ve kurumuş ter kokuyordu. Çantalardan birinde tepeden dibine değin uzun bir yarık vardı. Robert Garden el fenerini sol eliyle tutarak sağ elini uzatıp ilk çantayı yokladı. Bu içinde uyku tulumunu taşıdığı çantaydı. Çok dolu olmaması gerekiyordu. Dolu da değildi nitekim. İçinde hala biraz ter vardı ama dört köşe tahtadan patlatıcı kutusu yoktu. Puro kutusu da özenle sarılıp paketlenmiş ateşleyiciler de öyle. İçinde fitil ve başlıkların bulunduğu tepesi vidayla açılan teneke kutu da öyle. Robert Garden öbür çantaya dokundu. Hala dinamit doluydu içi. Belki bir paket eksilmişti o kadar. Robert Garden ayağa kalkıp kadına doğru döndü. İnsan sabahın köründe uyandığı zaman içinde bir boşluk hisseder ya kimi kez, hani bir felaket duygusuna benzer bir boşluk, işte bunun bin kat fazlasını hissediyordu Robert Garden şimdi. Başkasının mallarını korumak dediğin bu muydu senin dedi. Başımı onlara yaslayıp bir kolumla da sararak uyudum dedi Pilar. İyi uyumuşsun. Dinle dedi kadın. Gece kalktı. Nereye gidiyorsun Pablo dedim ona. İşemeye kadınım dedi. Ben de yeniden uyudum. Uyandığımda ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Ama onu yanımda göremeyince her zaman yaptığı gibi atlara bakmaya gittiğini düşündüm. Sonra diyerek sözlerini perişan bir halde tamamladı Pilar. Dönmeyince kaygılandım. Kaygılanınca da her şeyin yolunda olup olmadığını anlamak için çantaları yokladım. Bu yarıklar vardı. Ben de seni uyandırmaya geldim. Hadi gel dedi Robert Garden. Şimdi dışarıya çıkmışlardı. Hala gecenin yarısına o denli yakındı ki zaman insan sabahın gelmekte olduğunu hissedemiyordu bile. Atlarla birlikte nöbetçilere görünmeden girebileceği başka yol var mı? İki yol var. Tepede kim var? Eladio. Robert Garden atların otlamaları için bağlandıkları çayıra gelene değin tek bir söz etmedi. Çayırda otlayan üç at vardı. İri kıyım doğru atla kır at yoktu. Sence yanından ayrılalı ne kadar olmuştur? Bir saat kadar sanırım. Öyleyse olan oldu dedi Robert Garden. Bari gidip çantalarımda kalanları alayım da yeniden yatayım. Ben korurum onları. Küeva, korursun ya. Çok iyi korudun onları bir kez. ''İngiliz'' dedi kadın. ''Bu konuda seninle aynı duyguları paylaşıyorum. Malını geri getirmek için yapmayacağım şey yok. Beni incitmen gereksiz. Pablo ikimize de ihanet etti.'' Kadın bu sözleri söylediğinde Robert Gardner acı bir dille konuşma lüksünü göze alamayacağını, bu kadına tartışamayacağını anladı. Şimdiden 2 saatten fazlası geçmiş olan bugün bu kadınla birlikte iş yapmak zorundaydı. Elini kadının omzuna koydu. ''Önemli değil Pilar'' dedi. ''Kaybolanların pek bir önemi yok. İşimizi görecek bir şeyler uydururuz.'' ''Ama ne alıp götürmüş o?'' ''Hiç kadınım, hiçbir şey. İnsanın kendisi için ayırdığı birkaç lüks şey.'' ''Patlama işi için kullanacağı mekanizmanın bir parçası mı?'' ''Evet, ama patlamayı gerçekleştirmenin başka yolları da vardır.'' ''Söylesene, Pablo'nun kapsülleriyle fitilleri yok muydu? Ona daha önce de böyle şeyler vermiş olmaları gerek.'' ''Onları da almış,'' dedi kadın perişan bir tavırla. ''Hemen onlara baktım ama onlar da gitmiş.'' Ormanda mağaranın ağzına doğru yürümeye başladılar. ''Haydi uyu biraz,'' dedi Robert Garden. ''Pablo'nun gitmesi bizim için daha iyi oldu. Ben gidip Eladio'ya bakacağım. Başka bir yoldan gitmiştir. Yine de gidiyorum ben. Dikkatli olmadığım için sana ihanet ettim.'' ''Yok,'' dedi Robert Garden. ''Git uyu biraz kadınım. Saat 4'te işe koyulmak zorundayız.'' Kadınla birlikte mağaraya girdi Robert Garden. Çantaları kollarının arasında sıkı sıkıya tutarak yarıklardan bir şey dökülmeyecek şekilde dışarı çıkardı. ''Bırak da onarayım onları.'' ''Yola koyulmadan önce,'' dedi yumuşak bir sesle Robert Garden. ''Bunları sana kırgın olduğum için değil, uyuyabileyim diye alıyorum. Sabah erkenden almalıyım onları ki dikebileyim.'' ''Sabah erkenden alacaksın onları,'' dedi Robert Garden. ''Şimdi biraz uyu, kadınım.'' ''Olmaz,'' dedi kadın. ''Sana da cumhuriyete de kötülük ettim.'' ''Git biraz uyu kadınım,'' dedi sevecen bir sesle Robert Garden. ''Git de uyu biraz.'' 34 Buradaki tepeleri faşistler tutmuştu. Sonra kimsenin elinde olmayan, bir tek faşistlerin bir çiftliğe karakol kurdukları, yapının dışını ve tahıl ambarını tahkim ettikleri bir vadi vardı. Robert Garden'dan Gorza mesaj götürmek için yola koyulmuş olan Andres, karanlıkta bu karakolun çevresinde geniş bir çember çizdi. Kurulu bir tüfeği ateşleyen telin nereye döşeli olduğunu biliyordu. Karanlıkta telin yerini saptayıp üzerinden geçti. Yaprakları gecenin rüzgarıyla kımıldayan kavakların dizildiği küçük dere boyunca yürümeye başladı. Faşist karakolu haline getirilmiş olan çiftlikte bir horoz öttü. Andres dere boyunca yürürken arkasına baktı. Kavak ağaçlarının gövdeleri arasından çiftlik evinin pencerelerinden birinin alt kenarında bir ışık gördü. Gece çok sessizdi, gökyüzü açıktı. Andres dereden ayrılıp çayıra doğru yollandı. Çayırda önceki yılın Temmuz ayındaki savaştan bu yana duran 4 saman yığını vardı. Samanları kimse taşımamıştı. Aradan geçen 4 mevsim boyunca öbekler yassılaşmış samanlar işe yaramaz hale gelmişti. Andres 2 saman öbeğinin arasından geçen gerili telin üzerinden geçerken bunun ne büyük bir savrukluk olduğunu düşündü. Bu samanı cumhuriyetçilerin çayırın ötesinde yükselen Sarp Guadarrama bayırına taşımış olmaları gerekiyordu. Faşistlerin buna gereksinimi yok sanırım diye geçirdi aklından. Gereksindikleri samanlar, tahıllar ellerinin altında onların. Fazlası da var diye düşündü. Ama yarın sabah neye uğradıklarını şaşıracaklar. Onlara bindirdiğimizde... Yarın sabah onlardan Sordo'nun öcünü alacağız. Barbar herifler. Ama sabah ortalık toza dumana karışacak. Bu mesaj götürme işini bitirdiğinde dönüp sabah karakollara saldırmayı çok istiyordu. Gerçekten dönmek istiyor muydu yoksa numara mı yapıyordu? İngiliz ona mesajı götürmesini söylediğinde hissettiği o infazın ertelenmesi duygusunu biliyordu. Sabahın getireceklerini soğukkanlılıkla beklemişti. Yapılması gereken yapılacaktı. Bu işten yana oy kullanmıştı. Yapacaktı bu işi. Sordo'nun yok edilişi kendisini çok etkilemişti. Ama ne de olsa Sordo'nun başına gelmişti bu. Kendilerinin değil, ne yapmaları gerekiyorsa yapacaklardı. Ama Ingles kendisine bu mesajdan söz ettiğinde tıpkı çocukluğunda köyünde şenlik sabahı uyandığında ve gök delinmişçesine yağan yağmurun sesini duyduğunda ortalığı sel götüreceği için meydandaki boğa güreşinin erteleneceğini anladığı zaman hissettiklerini hissetmişti. Çocukken boğa güreşine bayılırdı. Kızgın güneşin altında meydana girişi çıkışı kapatmak ve hücresinin kapısı açıldığında öfkeyle dışarı fırlayıp sonra da 4 ayağı üzerinde fren yaparak duran boğaya yer açmak için yanlara çekilen arabaların kaldırdığı toz bulutu içinde boğa güreşinin başlama anını 4 gözle beklerdi. Meydanda boğanın boynuzlarını gezginci hücresinin duvarlarına vurarak takırdatışını işittiğinde, sonra da kafası dikili, burun delikleri iyice açılmış, kulakları seyirerek simsiyah postunun parlak yüzeyine toz, böğürlerine kurumuş hayvan tersi bulaşmış, birbirinden zımparalanmış tahta parçası gibi düz ve sağlam uçları insanın yüreğini hoplatacak kadar ince boynuzlarının altında ayrık ve kıpırdamayan gözleriyle bakan boğayı göreceği anı heyecanla, zevkle, korku terleri dökerek beklerdi Andres. Boğanın o gün meydanda birden kafasını eğerek saldıracağı kişiyi seçerken ve boynuzunu uzatarak hızla dört nala kalkarak insanın yüreğini durduracak biçimde saldırıya geçiş anını bütün bir yıl dört gözle beklerdi. Çocukken bütün yıl o anı beklerdi. Ama Ingus mesajla ilgili emri verdiğinde hissettikleri de tahta çatıya, taş duvara ve köyün toprak yolundaki kirli su birikintisine dökülen yağmurun şenliği erteleyen sesini duyarak uyandığında hissettiklerinin aynısıydı. Bu köy kapıyalarında hep çok yürekli olmuştu. Köydeki ya da öbür yakın köylerdekilerden aşağı kalmamıştı hiç. Başka köylerin kapıyalarına gitmemekle birlikte kendi köyündekini ne olursa olsun hiç kaçırmamıştı. Boğa saldırdığı zaman kımıldamadan bekleyebiliyordu. Ancak son anda yana sıçrayıp kaçıyordu. Boğa birini altına alıp bastırdığında boğayı uzaklaştırmak için hayvanın ağzının altında bir torba sallardı. Boğa birini yere devirdiğinde kaç kez boynuzlara yapışıp çekiştirmiş, boğa yerdeki adamı bırakana değin yüzüne nice tokatlar, tekmeler atmıştı. Yere düşen bir adamdan uzaklaştırmak için boğanın kuyruğuna kaç kez asılmıştı. Sıkı sıkıya kavrayıp eğip bükerek çekmişti kuyruğu. Bir seferinde bir elini boğanın kuyruğuna dolamış, öbür eliyle de boynuzuna uzanmıştı. Boğa başını kaldırıp ona saldırmaya kalkışınca da boğayla birlikte daireler çizerek bir eliyle kuyruğu, öbürüyle de boynuzunu tutarak geriye doğru kaçmıştı. Ta ki kalabalık boğanın üzerine bıçaklarla üşüşüp onu öldürene değin. Toz toprak içinde kavuran sıcak altında bağırış çağırışlar, boğa, insan ve şarap kokusuyla kalabalığın içinde kendisini boğanın üzerine atanlardan ilki olmuş. Boğa altında sallanıp sağa sola atlamasının yarattığı duyguyu biliyordu. Bir kolunu boynuzun altından kenetleyip boynuna sarılmış, eliyle de öbür boynuzu sıkı sıkıya tutmuştu. Gövdesi savrulurken parmakları boynuza kenetlenmişti. Sol kolu ise hayvanın o sıcacık, tozlu, fırça gibi kıllı, sağa sola savrulan adaleli boynunun üzerinde uzanmışken nasıl dibinden kopacakmış gibi olurdu, biliyordu bunu. Boğanın kulağını dişlerinin arasına kıstırıp bıçağını durmaksızın boğanın o şişkin, sağa sola savrulan ensesine saplamanın, tüm ağırlığıyla asıldığı o tümsek gibi omuzların üzerinde yumruğuna fışkıran sıcaklıkla hayvanın boynuna vurup durmanın yarattığı duyguyu çok iyi bilirdi. Hayvanın kulağını ilk kez böyle ısırıp dişleriyle sıkı sıkıya kavradığında, boğanın sağa sola savrulmasına karşı boynu ve çene kemiği kas katı kesildiğinde, daha sonra kendisiyle alay etmişlerdi. Ama kendisiyle alay etmelerine karşın büyük bir saygı da duymuşlardı. Bunu daha sonra her yıl yinelemek zorunda kalmıştı. Ona Villa Cojones'in Bulldog'u adını vermişlerdi. Çiğ et yediğini söyleyerek takılmışlardı. Ama köydeki herkes onun bu işi yapmasını dört gözle bekler olmuştu. Ve Andres her yıl önce boğanın serbest bırakılacağını, sonra sağa sola saldırıp boynuz atacağını, sonra da herkes boğanın öldürülmesi için bağırıp çağırmaya başladığı zaman boğaya saldıran öbür adamların arasına katılıp boğanın üzerindeki yerini alacağını biliyordu. Bu iş bittiğinde de boğa yere yığılıp kendisini öldürenlerin ağırlığı altında yatmaya başladığında, o dikilip kulak meselesi yüzünden utanarak ama bir erkeğin duyabileceği en büyük övünç duygusuyla oradan uzaklaşırdı. Ellerini yıkamak için arabaların arasından geçip taş çeşmeye gider, adamlar gelip onun sırtını okşar, şarap tulumlarını uzatarak "Yaşasın Bulldog, çok yaşasın seni doğuran ana" derlerdi. Ya da işte Cojones'e olan erkek buna derler, her yıl bu dile kolay derlerdi. İçinde bir boşluk hisseden Andres utanır, sevinir ama övünç duyardı. Adamları iteleyerek yanından uzaklaştırır, sağ kolunu ve ellerini yıkar, bıçağını suyla iyice temizler, sonra ağzının içindeki o yılın kulak tadını çalkalamak için şarap tulumlarından birini alırdı. Şarap tulumunu iyice başına dikmeden önce şarabı meydanın yassı taşlarına tükürür, sonra da şarabı boğazına boca ederdi. Elbette Villa Cojones'in Bulldog'uydu o. Köyünde bu işi yapmayı bir kez olsun kaçırmamıştı ne olursa olsun. Ama yine de bu işi yapması gerekmeyeceğini anlatan yağmur sesinin yarattığı duygudan iyisi yoktu. ama dönmeliyim dedi kendi kendine. Karakol ve köprü işi için geri dönmem gerek. Başka yolu yok. Kardeşim Eladio orada. Benim kanımdan, canımdan olan kardeşim. Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, açıkça pek ağırbaşlı olmamasına karşın Rafael, o iki kadın, Pablo ve İngiliz. Gerçi İngiliz pek sayılmaz. Çünkü yabancı o, üstelik emir kulu. Hepsi bu işe katılıyor. Bu işten bir mesaj götürme olayıyla sıyırmam olanaksız. Bu mesajı hemen hayırlısıyla yerine teslim edip karakollara yapılacak saldırı için olabildiğince çabuk dönmeliyim. Bu mesaj işi yüzünden bu eyleme katılmamak çok ayıp olur. İşte bu kadar açık. Hem zaten dedi kendi kendine, insanın birdenbire yalnızca külfetli yanlarını düşündüğü bir olayın zevkli yanlarını da anımsaması gibi, zaten birkaç faşist öldürmekten de zevk alacağım. Hiç faşist öldürmeyeli çok uzun zaman oldu. Yarın çok esaslı bir eylem günü olabilir. Yarın somut eylemlerle dolu bir gün olabilir. Yarın bir şeylere değen bir gün olabilir. Yarın gelmeli ve ben de orada olmalıyım anlayacağınız. Tam o sırada Andres Cumhuriyetçilerin hatlarına giden Sarp Bayırı diz boyu Karaçalıların arasında tırmanırken ayaklarının altından karanlıkta pat pat kanat çırparak bir keklik havalandı. Andres'in korkudan soluğu kesiliverdi birden. Birden olduğu için diye düşündü. Kanatlarını böyle hızlı nasıl çırpabiliyorlar? Kuluçkaya yatmış olsa gerek. Belki de yumurtalarının yanına basmışımdır. Eğer bu savaş olmasaydı çalıya bir mendil bağlardım. Sonra gündüz gelip yuvayı arar, yumurtaları alıp kuluçkaya yatmış bir tavuğun altına koyardım. Sonra yumurtadan çıktıklarında kümesimizde küçük küçük kekliklerimiz olurdu. Onların büyümelerini gözlerdim. Büyüdüklerinde de avda öbür keklikleri çekmek için kullanırdım onları. Gözlerini kör etmeme gerek kalmazdı. Çünkü evcilleşirlerdi. Yoksa uçup kaçarlar mıydı sence? Belki de. Öyleyse onları kör etmem gerekecekti. Ama onları yetiştirdikten sonra bu işi yapmaktan hoşlanmazdım. Kanatlarının ucunu kırpar ya da bir ayaklarını bağlayabilirim onları avda kullanırken. Savaş olmasaydı Eladio ile faşistlerin karakolunun yanındaki dereye gidip tatlı su yengeci yakalardık. Birinde o dereden bir günde 400'üne yakalamıştık. Bu köprü işinden sonra Sierra de Gredos'a gideriz diye düşündü. Yazında, güzünde Gredos'ta keyifli bir yaşantımız olabilir. Ama kışın korkunç soğuk olur orası. Ama kışa kadar belki de savaşı kazanmış oluruz. Babamız cumhuriyetçi olmasaydı şimdi Eladio'da ben de faşistlerin askerleri olacaktık. İnsan onların askeri olduğunda bir sorun kalmıyor. Emirlere uyarsın, ölürsün ya da yaşarsın. Sonunda da ne olacaksa olur. Bir rejimde yaşamak o rejime karşı savaşmaktan çok daha kolaydı doğrusu. Ama bu düzensiz savaş insana büyük sorumluluklar yüklüyordu. Eğer kuruntulu biriysen kaygılanacak bir sürü şey vardı. Eladio benden daha çok düşünür. Ayrıca kaygılanır da. Ben gerçekten amacımıza inanıyorum ve kaygılanmıyorum. Bir sürü sorumluluklarla dolu bir yaşam bu. Bence büyük güçlüklerle dolu bir zamanda doğmuşuz diye düşündü. Başka bir zamanda doğsak daha kolay olurdu belki. Acı çekmeye dirençli biçimde yoğrulduğumuzdan fazla acı çekmiyoruz. Acı çekenler bu iklime elverişli olmayanlar. Ama karar vermenin zor olduğu bir zaman bu. Faşistler saldırıp bizim için karar vermemizi sağladılar. Yaşamak için savaşıyoruz. Ancak işin şu gerideki çalıya mendil bağlayabileceğim, gündüz gelip yumurtaları alabileceğim, onları bir tavuğun altına yerleştirebileceğim ve avlumda keklik yavrularını görebileceğim biçimde sonuçlanmasını isterim. Böyle ufacık düzenli şeyler benim istediklerim. Ama evin yok. Olmayan evinin de avlusu yok diye düşündü. Yarın savaşa gidecek olan kardeşinden başka ailen yok. Rüzgar, güneş ve boş bir mideden başka hiçbir şeye sahip değilsin. Hafif esiyor rüzgar diye düşündü. Güneş de yok şimdi. Cebinde 4 el bombası var ama atmaktan başka işe yaramaz onlar. Sırtında bir karabine var. O da bir tek mermi fırlatmaya yarıyor. Verecek bir mesajın var. Toprağa verebilecek bok dolu bağırsakların üstelik diyerek sırıttı. Üzerine işeyerek boku kutsayabilirsin de. Neyin varsa hepsi de verilecek şeyler. Bir felsefe olayısın sen ve de talihsiz bir insan dedi kendi kendine yeniden sırıtarak. Ama az önceki soylu düşüncelerine karşın şenlik sabahı köyünde yağmur sesini işittiğinde her zaman duyduğu o erteleme duygusuyla doluydu. Şimdi önünde sırtın tepesinde kendisini durduracaklarını bildiği hükümet mevzileri bulunuyordu. 35. Robert Garden uyku tulumunun içinde hala uyuyan kızın Maria'nın yanında yatıyordu. Kızı sırtını dönüp yanlamasına uzanmıştı. Onun uzun vücudunun sırtına dokunuşunu duyumsuyordu. Bu ona alay gibi geliyordu şimdi. Sen diye öfkelendi kendisine. Evet sen, onu ilk gördüğünde dostça davrandığı zaman ardından ihanetin geleceğini söylemiştin kendine. Seni lanet olasıca budala seni. Seni sırılsıklam salak seni. Neyse, bırak bütün bunları. Şimdi yapılacak bir şey değil bu. Onları sakladı mı yoksa attı mı acaba? Hangi olasılık ağır basıyor? İyi olan olasılık değil herhalde. Zaten onları karanlıkta bulamazsın ki. Onları yanından ayırmaz. Birkaç da dinamit almış. Ah pis, namussuz, hain herif ah. Pis, çürümüş fışkı. Kendisi defolup gitseydi de patlayıcıyla fünyelere dokunmasaydı olmaz mıydı? Onları o boktan karıya bırakacak kadar sırılsıklam salak olabilir miydim? Kurnaz, hain, çirkin piç. İğrenç karbon. Kes şimdi bunu. Sakin ol dedi kendi kendine. Olasılıkları değerlendirmek zorundaydın. Eldeki en iyi olasılık da buydu. Atladın yalnızca dedi kendi kendine. Bir kedi yavrusundan daha yükseğe atladın. Hem de ne biçim. Lanet olasıca kafanı topla. İçindeki öfkeyi bir yana bırak. Bu ucuz ağlama duvarı numaralarını da terk et. Giden gitti. Tanrı cezanı versin işte. Olan oldu. Lanet olasıca cehennem kaçkını domuz seni. Bu işten yakanı sıyırabilirsin. Sıyırman gerek. Orada durup bu işi kendi eline yapman gerekse bile köprüyü uçurmak zorundasın. Biliyorsun bunu. Niye dedene başvurmuyorsun ki? Öf, dedenin de, bu içine ettiğim hain ülkenin de, iki yüzlü olan soyu boklu İspanyolların da, hepsinin canı cehenneme. Hepsinin cehenneme kadar yolu var. Largo'nun da, Prieto'nun da, Asensio'nun da, Miaja'nın da, Rojo'nun, hepsinin. Bu hainlerle dolu ülkenin içine edeyim. Bencilliklerini, kendilerini beğenmişliklerini, ikiyüzlülüklerini, ihanetlerini bok götürsün. Cehenneme kadar yolları var. Onlar için ölmeden önce canları cehenneme gitsin. Onlar için öldükten sonra da cehenneme kadar yolları var. Geberip cehennemde boka batsınlar. Tanrı Pablo'nun belasını versin. Pablo onların tümü demek. Tanrı İspanyol halkına acısın. Kimi başlarına getirirlerse onların içine edecek.